İlhan İlhan, yayına hazırlayan Muzaffer İlhan Erdost. 5. kaset 2. yüz. Sanıkların tevilli ikrarlarından da anlaşıldığı gibi tutukluların dövüldüklerini Assubay Şükrü Bağ'ın gördüğü sabit olmaktadır. Mağdur tanık Muzaffer Erdost ifadelerinde olayı anlatmış ve A blokta araca bindirilmeden önce Assubay Şükrü Bağ'ın kendilerine hangi suçtan tutuklandığını sorduğunu ve yasak yayın bulundurmak suçundan tutuklandıklarını öğrenmesi üzerine 10 yaşındaki bebeleri zehirliyorsunuz. Zaten sizin yüzünüzden biz de gece gündüz rahat etmiyoruz. Erler de rahat etmiyorlar dediğini, bu sırada erlerin kardeşi İlhan ve kendisini dövmeye başladıklarını, Assubay'ın kendilerini döven erlere gördüğü halde müdahale etmediğini, araca binen 4 erin kendilerini dövmeye devam ettiklerini, araçtan indirildikten sonra da Assubay'ın gözü önünde 4 erin 5 dakika kadar daha kardeşi İlhan ve kendisini dövdüklerini, maktul İlhan Erdost'un Assubay'a "Bizi dövdürmeyin, uykuda bulunan kızımı uyandırmamak için öpmeden buraya geldim" dediğini, Assubay'ın ise "Ben de küçük çocuğumu hasta bırakıp Kırıkkale'den buraya geldim" diye cevap verdiğini, bir ara erlerin yoruldukları için dövmeyi bıraktıklarını, kendilerinin Assubay'a yalvarmaları üzerine "Assubay'ın bunu daha önce düşünseydiniz, bir patlatılmadı kayalarınız kaldı, onu da şimdi patlatırlar" dediğini, bu sözden sonra askerlerin kendilerini yeniden dövmeye başladıklarını ve kardeşi İlhan'ın bu dövülme sonucu kısa süre sonra cezaevinde öldüğünü söylemiştir. Bu tanığın ifadelerinden de anlaşıldığı gibi sanık Assubay Şükrü Bağ'ın gözü önünde erlerin maktul ve mağdur tanığı dövdükleri, bazen Assubay'ın emri üzerine dövmeyi bıraktıkları, Assubay'ın yukarıda açıklanan sözleri üzerine yeniden dövmeye başladıkları anlaşılmakta, hatta Assubay'ın konuşmaları ile erleri dövmeye teşvik ettiği sabit olmaktadır. Sanık Metin Gündoğan ifadesinde tutuklular indikten sonra başçavuş Şükrü Bağ ile konuştular. Hatta ölen tutuklu, "2 yaşında bir çocuğum var, uykudan uyandırmadan geldik, onu da söyledi, bunları duyduk" diye beyanda bulunmuş. Böylece tanık Muzaffer Erdost'un ifadelerini doğrulamıştır. Sanıkların tevilli ikrarları, tanık beyanları, otopsi zaptı, adli tıp meclisi raporu ve tüm dosya kapsamı ile sanık Assubay Şükrü Bağ'ın özel bir görev sırasında mani olabileceği ve vazifeten mene mecbur bulunduğu halde kumandanı olduğu erlerin katil kastıyla olmaksızın müessir fiil sonucu adam öldürme suçunu işlemelerine göz yumduğu sabit olmaktadır. Daire kararında sanık Er Ahmet Şeker, Metin Gündoğan, İbrahim Keskin ve Kısmet Çağlar'ın suçu sabit görülerek askeri mahkemenin kararı onanmış, ancak sanık erlerin diğer sanık Şükrü Bağ'ın bilgisi ve görgüsü dışında bu suçu işlediklerine dair bir gerekçeden söz edilmemiştir. Diğer sanıkların ve özellikle sanık Metin Gündoğan'ın ifadesi ile kısmen doğrulanan tanık Muzaffer Erdost'un ifadeleri karşısında sanık Şükrü Bağ'ın tutukluların dövülmelerine engel olduğu yolundaki savunmasının inandırıcılığı kalmamaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere Askeri Yargıtay 5. Dairesi'nin 14.3.1984 gün ve 1984 Taksim 69-129 sayılı bozma kararının ortadan kaldırılmasına ve sanık Şükrü Bağ hakkındaki askeri mahkeme kararının onanmasına karar verilmesi, görüş ve düşüncesiyle daireler kuruluna gönderilmek üzere dava dosyası başkanlığa sunulur. 3.4.1984 Askeri Yargıtay Başsavcısı Hakim Tuğamiral Yusuf Er Yılmaz. Davanın bu aşamasında sorun gelip tek bir noktada düğümleniyordu. Erlerin İlhan Erdost'u öldürecek kadar dövdükleri kabul edildiğine göre erler bu suçu Assubay'ın bilgi ve görgüsünün dışında nasıl işlemişlerdi? Erler itiraf ediyor. "Komutanım, yaktın bizi." Dava dosyası böylece son karar organı daireler kuruluna giderken, üç erin mahkeme aşamasında gizledikleri olayı itiraf eden dilekçeleri, askeri Yargıtay Başsavcılığına birbiri ardına verilmeye başlıyordu. Erlerden İbrahim Keskin, mahkumiyeti Yargıtay tarafından onanmadan önce verdiği dilekçede, Savcılıkta ve mahkeme huzurunda yargı organlarına aydınlatıcı bir beyanda bulunamadım. Vicdanen rahat değilim. Şimdiye kadar olayı kesin hatlarıyla anlatamamamın sebebi, o zamanki cezaevi görevlilerinin halen Mamak cezaevinde bulunmasıydı. Komutanların karşısında kendimi müdafaa etmeme imkan yoktu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir emir komuta zinciri vardır. Emirsiz hiçbir iş yapılmaz. Ben adam dövmeye, işkence yapmaya gelmedim. Sizlerce de malum ki emir olmasaydı böyle hazin bir olay meydana gelmezdi. Görevli olmadığı halde Kısmet Çağlar'ın arabaya binmesinin nedeni aydınlığa çıkarılamamıştır. Gerek savcılık ve gerekse mahkeme huzurunda verdiğim ifadeler Assubay Şükrü Bağ'ın talimatı ve tesiriyle gelişmiştir. Dünya ve Türkiye kamuoyunda işkenceci ve sadist bir katil olarak tanıtılmışımdır. Halk bunu böyle bilmektedir, diyordu. 15 gün sonra bir dilekçe daha veriyor ve kendimi bir yerde affetmiyorum. Adalet huzuruna çıktığımda gerçeği konuşabilirdim. Fakat yine talimatlara uydum. Ondan kendimi affedemiyorum, diye bitiriyordu. Erler, 2 Nisan 1984 tarihinde ayrı ayrı verdikleri dilekçelerde ise olayı şöyle anlatıyorlardı. Assubay Şükrü Bağ, C bloğa gidilecek kişilere suçlarının ne olduğunu sordu. İki kardeşe hitaben neden geldiniz, niye suç işlediniz, nedir bu sizin elinizden çektiğimiz, diye devamlı azarlıyordu. Hadi toplayın eşyalarınızı, götürüyoruz, dedikten sonra bizleri kenara çekerek, bunlar birer yılandır, tüm milleti bunlar zehirliyorlar, bir güzel haşlayın, dedi. İki kardeşin eşyalarını apar topar toplayıp kapının önünde bulunan reo arabasına bindirip ön tarafa oturttuk. İyi nokta keskin. Araba hareket etmek üzereydi. Arka kapı açıldı. Assubay Şükrü Bağ bize hitaben, bunların analarını ağlatacaksınız, yoksa ben sizin ananızı ağlatmasını bilirim, dedi ve ön tarafa gitti. A Şeker. Araba biraz gittikten sonra yavaşladı. Arka kapı tekrar açıldı. Kısmet Çağlar eline getirdiği bir copla arabaya atladı. Hemen ön tarafa geçip rastgele dövmeye başladı. Nerelerine geliyorsa vuruyordu. Bu kadar hırçın dövmesine bir anlam verememiştim. M. Gündoğan. Akşam olduğunu sokak lambalarının yanmasından anladım. İyi nokta keskin. Araştırınca Şükrü Bağ, arkaya gelip indirin aşağıya, diye emir verdi. Henüz nöbetçi subayı ve gardiyan gelmemişti. İki kardeşi tel örgünün yanına geçirip sıraya dizdik. Lambanın ışığında küçük kardeşin başında kan izleri olduğunu gördüm. İyi nokta keskin. Assubay Şükrü Bağ onlara bağırıyordu. Bu ara bizlere işaret ederek vurmamızı emretti. Kendisi de oralarda gezmeye başladı. Nöbetçi subayı Ferruh Parmaksızoğlu ile gardiyan İsmail Yavaş'ın geldiklerini gördük. M. Gündoğan. Kızımı uyandırmaya kıyamadan geldim. Bizi dövdürmeyin, dedi. Şükrü Bağ da, ben de kızımı Kırıkkale'de 40 derece ateşte bıraktım, dedi. Bizlere de devam edin oğlum, dedi. A. Şeker. Yüzbaşı Ferruh Parmaksızoğlu bu iki kişiyi sayım kağıdına kaydetti. Gardiyan İsmail Yavaş kapıları açmaya başladı. İki kardeşe rahat hazır ol çektikten sonra avluya gönderdik. İç nöbetçiler Çavuş Tekin Aydın, Onbaşı Coşkun Çelebi ve Ermetin Sağlam bu iki kardeşi deftere kayıt yaptıktan sonra dövmeye başladılar. Nerelerine rast gelirse vuruyorlardı. İyi nokta keskin. Düşe kalka karanlık köşeye götürdüler. Tutuklulardan bazıları koğuş camlarından bu durumu seyrediyorlardı. Kıdemli avluya çıkarak, komutanım kaldırıp götüreyim, dedi. Çavuş Tekin Aydın, kendisi kalksın, bana tekmil versin, dedi. Araba, yüzbaşı, başçavuş, gardiyan ve biz üçümüz henüz gitmemiştik. M. Gündoğan. Yüzbaşı Ferruh Parmaksızoğlu, Assubay Şükrü Bağ ve gardiyan İsmail Yavaş seyrediyorlardı. Yüzbaşı bir emir verip dövme işlemini durdurabilirdi, fakat yalnızca seyretmekle yetindi. İyi nokta keskin. Ben bir askerim. Bizler ne emir verilirse onu yerine getirmek zorundayız. Neden emir verenler hakkında soruşturma açılmıyor? M. Gündoğan. Olaydan sonra sabahleyin savcılığa çağrılacaksınız, diye Assubay Şükrü Bağ geldi. Bizleri toplayarak talimatlı ifadeler vermemizi ve Kısmet Çağları olaya hiç karıştırmamamızı söyledi. Olay tarihi ile savcılığa çağrılma arasındaki 2 gün boyunca çeşitli kişilerle temas kurduğunu, anlaştığımız gibi ifade verirsek hiçbir şey olmayacağını, buna bir kılıf arandığını, 2 ay sonra tezkere alacağımızı söyledi. Savcılığa anlaştığımız gibi ifadeler verdik. Mahkeme safhasında duruşmalardan önce de yanımıza gelerek "Sakın bir şey söylemeyin. İfadeleri değiştirirseniz ben yetkililerle görüştüm. 24 sene ceza verirler. Mahkeme sonunda çıkacak, tezkerenizi alacaksınız," diyordu. Bir gün İbrahim Keskin, "Komutanım, yaktın bizi. Ne olacak bizim halimiz?" deyince, "Oğlum, siz içeride benden rahatsınız. Bana devamlı tehdit telefonları geliyor. Birliğimden çıkamıyorum," dedi. Ahmet Şeker. Daireler Kurulu mahkumiyeti onaylıyor. Yukarıda izah olunduğu üzere, yerel askeri mahkeme ile daire arasındaki görüş ayrılığı, suçun sübutu ile ilgili olmayıp vasfına ilişkin bulunmaktadır. Dava konusu olayda sanık astsubayın ve diğer sanık erlerin ordudaki emir komuta zincirinin birer halkaları olduğu ve sanığın da diğer sanıklara göre mafevk durumunda olmasına nazaran askerlikteki disiplin anlayışı içinde değerlendirildiğinde üstün asta özellikle yasaya aykırı bir eylemin vukuuna her zaman emir vererek mani olması duraksamaya meydan vermeyecek derecede açıktır. Somut olayda da sanık hususi bir vazife ile mükellef olan bir kısım askerin kumandanı olarak gözü önünde cereyan eden dövme olayına müdahale etmesi görevi gereği olduğu halde buna seyirci kaldığı anlaşılmıştır. Bu durum karşısında sanığın sorumluluğunun öncelikle Askeri Ceza Kanunu'nun 139. maddesi içinde düzenlenmiş bulunan hükme göre değerlendirilmesi icap eder. Maktul İlhan Erdost'un öldürülmesi olayında sanığın mağdur ile maktulü emrine verilen askerler ile birlikte cezaevinin A bloğundan C bloğuna getirmek üzere görevlendirildiği ve onların getirilmeleri sırasında emrindeki askerler tarafından müessir fiil kastı ile ve bilahare birinin ölmesi neticesini tevlit edecek derecede dövülmelerine mani olabilecek durumda bulunmasına ve vazifeten de men'e mecbur bulunduğu halde göz yumduğu sanığın tevil yollu anlatımları mağdur ve diğer sanıklarla tanıkların birbirlerini doğrulayan ifadeleriyle sabit olmaktadır. Sanığın aracın özel bölmesine maktul ile mağduru koyup kilitlememesi, onlara kelepçe taktırılmaması, fiilleri başlı başına görevi ihmal suçunu teşkil etse bile, özel yasa hükümleriyle düzenlenmiş bulunan maddi olayda, ancak neticenin meydana gelmesinde ihmali hareketler olarak tavsifi gerekir. Bu nedenle kurulumuzun çoğunluğunca sanığın sorumlu tutulacağı eylemin TCK'nın 230 Taksim 2 maddesine mümas görevi ihmal suçu olduğuna dair görüş benimsenmeyerek yerinde olduğu anlaşılan başsavcılık itirazının kabulüne ve mahal askeri mahkemesi kararının onanması gerekeceği sonucuna varılmıştır. Sonuç: yukarıda anlatılan hususlara binaen başsavcılığın 3-4-1984 gün ve 1984 Taksim 170 sayılı tebliğnamesindeki itiraz sebepleri varit görüldüğünden kabulü ile 5. dairenin 14-3-1984 gün ve 1984 Taksim 69-129 sayılı ilamının kaldırılmasına ve Ankara Bir No'lu Askeri Mahkemesi'nin sanık Şükrü Bağ hakkındaki tesis ettiği mahkumiyet hükmünün onanmasına. 12.4.1984 gününde üye Hak Albay H. Erkan, üye Hak Albay T. Tüleci, üye Hak Albay İ. Şengünlü, üye Hak Albay E. Argon, üye Hak Albay M. Aksüt, üye Hak Albay M. Sönmez, üye Hak Yüzbaşı D. Akarsu'nun karşı oylarıyla ve oy çokluğuyla karar verildi. N. Alkan, H. Tavukçuoğlu, H. Erkan, Y. Saraç, H. Yavuzel, N. Turanay, T. Lüleci, A. Küçük Yılmaz, A. Akmut, İ. Şengünlü, B. Doğuşlu, E. Argon, M. Aksüt, M. Sönmez, D. Akarsu. Böylece son karar organı Assubay Şükrü Bağ'ın mahkumiyetini onaylamış ve karar kesinleşmiş oluyordu. Ancak hükümlü Şükrü Bağ'ın yeni vekili Avukat Kaya Alp Kartal 15.5.1984 tarihinde verdiği dilekçede tutukluların sevkinin yapıldığı araçta şartel denen bir kabinin bulunduğunu, İlhan Erdost'un araçta bulunan bu kabin içinde dövülmesini Şükrü Bağ'ın görmesinin ve duymasının mümkün olmadığını iddia ederek yargılanmanın yenilenmesi talebinde bulunuyor. Askeri Yargıtay Başsavcısı Yusuf Er Yılmaz, bu iddiaların savunma mahiyetinde olup yargılama sırasında sanık ve vekilleri tarafından belirtildiğini ve bu hususun askeri mahkeme, askeri Yargıtay 5. Dairesi ve daireler kurulu kararlarında göz önüne alındığını belirterek, yargılanmanın yenilenmesini gerektirir yeni delil veya yeni vaka niteliğinde olmadığı, yargılanmanın yenilenmesi talebinin reddine karar verilmesi görüş ve düşüncesiyle dosyayı 5. daireye gönderiyordu. Yargıtay 5. Dairesi ise maktul reo aracındaki şartel denen yerdeki dövme neticesinde öldüğüne göre bu durumun yeni vaka olduğunu kabul ederek 6 Ekim 1985 tarihinde yargılamanın yenilenmesine karar veriyordu. Yargılamanın yenilenmesi. Müdahil Gül Erdost, vekilleri avukat Halit Çelenk, avukat M. Emin Değer, avukat Doğan Tanyer, avukat Nevzat Helvacı ve avukat Metin Somoncu, yeniden yapılan yargılama sırasında 6-6-1985 tarihli dilekçelerini vererek şöyle diyorlardı. Hükümlü Şükrü Bağ vekili tarafından ileri sürülen ve Yargıtay 5. Dairesi tarafından yeni delil niteliğinde kabule değer görülen reo aracı kabininin fiziksel özellikleri, hükümlünün fiili ve hukuki durumunu lehine değiştirecek delil niteliği taşımadığı gibi yeni delil niteliğinde de değildir. Nitekim İlhan Erdost'un öteki hükümlü 4 er tarafından dövüldüğü reo aracının özelliklerinin keşif yoluyla saptanması istemleri ilk derece mahkemede reddedilmiş, daireler kurulu mahkemenin bu konudaki kararlarını soruşturma eksikliği olarak görmemiş ve kararı onamıştır. Yargılamanın yenilenmesine ilişkin 5. daire ilamlarında bir önceki ilamında olduğu gibi hükümlü Şükrü Bağ açısından olayın kabulünü 3 noktada özetlemek mümkündür. Şöyle ki, 1. Hükümlü Şükrü Bağ reo aracına bindirilmeden önce ve araçtan indirildikten sonra İlhan ve Muzaffer Erdos'un dövülmelerine engel olmaya çalışmıştır. Gene hükümlü Şükrü Bağ araç içerisindeki dövme olayını görüp işitmemiştir. İlhan Erdos öldürücü yarayı araç içerisinde almıştır. Bu konudaki eleştirilerimizi şöyle sıralayabiliriz. 1. 5. daire kararında mağdur Muzaffer Erdos ile sanık Astsubay Şükrü Bağ'ın olaylar üzerinde münakaşa ettiği ve bu nedenle de mağdurun sanık aleyhindeki beyanlarının objektif kabul edilmediği kanaati yer almaktadır. Hemen söylemek gerekirse Muzaffer Erdos, Astsubay Şükrü Bağ ile olaylar üzerinde ne olay sırasında ne de daha sonra tartışmış değildir. Daireyi bu kanaate götürecek nitelikte herhangi bir delil dosyada yoktur. 5. daire kararında Muzaffer Erdos'un ifadesi objektif olarak kabul edilmemekle birlikte İlhan Erdos'un öldürücü darbeyi araba içerisinde aldığı sonucuna varılmaktadır. Ne var ki araba içerisinde dövüldüklerini ve İlhan Erdos'u bir ara araba zeminine yüzü koyun uzanmış olarak gördüğünü söyleyen yalnızca Muzaffer Erdos'tur. Yargılanma aşamasında astsubay araba içerisindeki olayları görmediğini ve işitmediğini, öteki sanık erler ise araba içerisinde Erdos kardeşlere kesinlikle vurmadıklarını söylemişlerdir. Astsubayın kendilerine vurmayın diyerek engel olduğunu söyleyen sanık erlerin bu ifadesini kabule değer gören 5. dairenin araba içerisindeki olaylar söz konusu olduğunda bu kez sanık erlerin ifadesini değil Muzaffer Erdos'un beyanını kararına esas almış olması, yani Astsubay Şükrü Bağ'ın sorumluluğu söz konusu olduğu zaman mağdurun ifadesinin reddi ve sanık erlerin ifadelerinin kabulü, buna karşılık Astsubay sorumluluktan yalıtıldığı zaman mağdurun ifadesinin kabulü ve sanık erlerin ifadelerinin reddi kendi içerisinde açık bir çelişki arz etmektedir. 2. Mağdur Muzaffer Erdos'un Şükrü Bağ aleyhindeki beyanlarını objektif kabul etmeyen 5. dairenin 14-2-1984 günlü ilamı, aynı sanık hakkında yerel mahkemenin tesis ettiği hükmü bozmuş olması nedeniyle başsavcılığın itirazı üzerine Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nda ele alınmış ve Daireler Kurulu 12-4-1984 günlü ve 1984 Taksim 86-86 sayılı kararında sanığın, Şükrü Bağ'ın mağdur ile maktulü A bloğundan C bloğuna getirilmeleri sırasında emrindeki askerler tarafından müessir fiil kastı ile ve bilahare birinin ölmesi neticesini tevlit edecek derecede dövülmelerine mani olabilecek durumda bulunmasına ve vazifeten de mene mecbur bulunduğu halde göz yumduğu sanığın tevil yollu anlatımları mağdur ve diğer sanıklarla tutukluların birbirlerini doğrulayan ifadeleriyle sabit olmaktadır. Hükmüne vararak, sanık Şükrü Bağ'ın emrindeki askerlerin mağdur ve maktulü dövmelerine engel olduğu yolundaki 5. daire kararını kabul etmemiştir. Buna rağmen 5. daire, yargılamanın yenilenmesi yolunda aldığı 27.6.1984 ve 6.2.1985 günlük kararlarında eski kabul ve kanaatinde ısrar etmiş, böylece daireler kurulu kararına ters düşen bir karar oluşturmuştur. 3. 5. daire, yargılamanın yenilenmesi ve duruşmanın yeniden başlatılması için verdiği kararında, her ne kadar mahkeme gerekçesinde sanık Şükrü'nün maktul ve mağdura hitaben sözlerini suç işletme kastına delil olarak göstermişse de, sanığın bu sözleri suç işlemek kastı ile değil, suçlu diğer sanıkları korumak içgüdüsüyle söylediği kanaatine varılmıştır sözleri yer almaktadır. Ne var ki, 10 yaşındaki bebeleri zehirlediniz, içerisi sizin zehirlediklerinizle dolu sözlerini, küçük kızımı uyandırmadan geldim, bizi dövdürmeyin başçavuşum sözlerine karşı, ben de Kırıkkale'de küçük kızımı ateşli bırakıp geldim sözlerini, İlhan Erdos dayaktan şişmiş olan ellerini hazır olda tam yana yapıştıramadığı için patlatılmadık bir hayalarınız kaldı, onu da şimdi patlatırlar sözlerini, hükümlü Şükrü Bağ'ın döven erlere engel olmak amacıyla ve diğer sanıkları korumak içgüdüsüyle söylediği yolunda yorumlamak inandırıcı değildir. Davanın sıkı yönetim komutanlığı bir nolu askeri mahkemede karara bağlanmasından sonra askeri Yargıtay 5. dairesi kararından önce ve sonra verilen yargılamanın yenilenmesi istemine ilişkin olarak Metin Gündoğan vekilinin verdiği dilekçe ekinde yer alan aynı olaydan hükümlü Ahmet Şeker'in 6-2-1984 ve 2-4-1984 günlü dilekçelerinde hükümlü İbrahim Keskin'in 2-4-1984, 2-2-1984, 5-3-1984, 29-3-1984 günlü dilekçelerinde ve Metin Gündoğan'ın 2-4-1984 günlü dilekçesinde 1. İlhan ve Muzaffer Erdost'u A blok iç nizamiyeden teslim aldıkları sırada 2. İlhan ve Muzaffer Erdost'u Reo aracına bindirdikten ve kendileri de arabaya bindikten sonra 3. C blok F bölümü önünde Erdost kardeşleri arabadan indirdikten sonra Assubay Şükrü Bağ'ın İlhan ve Muzaffer Erdost'u dövmeleri için kendilerine birkaç kez emir verdiğini ve emir aldıkları için İlhan ve Muzaffer Erdost'u arabaya bindirmeden önce araba içerisinde arabadan indirdikten sonra dövdüklerini açıklamışlardır. Mağdur tanık olarak Muzaffer Erdost'un ifadesini hükümlü erler Ahmet Şeker, İbrahim Keskin ve Metin Gündoğan bu dilekçeleriyle doğrulamakta, savcılık ifadelerinde yargılama süresince Assubay Şükrü Bağ'ın gerçeği anlatmamaları için kendilerine telkinde bulunduğunu, baskı yaptığını açıklamaktadırlar.